Ayrım 8, sayfa 68. Atatürk, dönemin Türk Tarih Kurumu Başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu'na gönderdiği mektubunda hangi ilkelere uygun bir İslam tarihi yazılması gerektiğini anlattıktan sonra şöyle demiştir. Tevfik Beyefendi, Zakir Kaderi'nin ahmakçasına notlarını düzeltirken bu noktalara da dikkat buyurunuz. Bu münasebetle yüksek heyetinizin başkanı bulunan size hatırlatırım ki, yeni dünya ufuklarını açacağınız yeni tarih semasında dikkatli olunuz. Sonradan uydurma bir eser meydana getirerek, ardından pişman olmaktansa hiçbir eser meydana getirmemek beceriksizliğini itiraf etmek daha iyidir. İlim alanında şüpheli olmak, Mısır'ın cami eseri mezunlarına inanmaktan daha iyidir. Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça ve bu bulduğumuza inandıkça ifadeye cesaret gösteren adamlar olmalıyız. Bu yolda yürürken cami eser kaçkınlarından mı yardım dileyeceksiniz? Her şeyden önce kendinizin dikkatle ve itinayla seçeceğiniz belgelere dayanınız. Bu belgeler üzerinde yapacağınız incelemede her şeyden ve herkesten önce kendi karar verme yetinizi ve ince milli süzgecinizi kullanınız. Sizi büyük hedefe ancak bu görüşlerden kıskanç olmak ulaştırabilir. Yoksa dünyanın binbir şarlatanı ve binbir milletin tarihi nas yaşayan sokak politikacısının ve bunları yüksek ölçekte temsil eden cami eser kaçkınının oyuncağı kılar. Bana bu kadar söz söyleten nedeni açıklayayım. Cami eser kaçkınını bulan sizsiniz. Eseri diye Ankara'dan ayrıldığım son gün önüme koyduğunuz örümcek Arap yazılı paçavraları okuduğunuz zaman derhal itirazımı serdetmiştim. Bunu nazara dikkate alacağınızı vaat etmiştiniz. İncelemenizden sonra bana verilen yazılar o kadar sersem ve cahil ve cami eser kaçkını bu adamın mahsul olduğunu gördüm ki sizi rencide edecek bir söz söylemeden bu paçavralar üzerinde yeniden çalışmaya mecbur oldum. Bu sözlerimi sizi utandırmak için yazmıyorum. Bu yazılarımı bundan sonraki mesainizde dikkat ve intibah dersi olması için yazıyorum. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtan bir hal alabilir. Siz buna razı mısınız? Bu cümlelerde çok açıkça görüldüğü gibi Atatürk'ün temel kaygısı bilimselliktir. Türk Tarihi Kurumu'nu, Türk Dil Kurumu'nu, Türkiyat Enstitüsü'nü, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ni, Türk Antropoloji Kurumu'nu kuran, Anadolu'nun dip kültürünü açığa çıkarmak için milli kazılar yaptıran, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini sergilemek için Türkiye'nin dört bir yanından arkeoloji müzeleri açtıran, tarih ve dil kurultayları, tarih sergileri düzenleten, uluslararası antropoloji ve tarih öncesi arkeoloji kongrelerine temsilci gönderen, hatta bu kongrelere ev sahipliği yapan, yeni tarih kitapları yazdıran, kısacası zamanın tüm bilimsel yöntemleriyle emperyalizmin güdümündeki batı merkezci tarihi baş kaldıran Atatürk, Türk ve dünya tarihi gibi İslam tarihinin ve Türklerin İslam tarihindeki yerinin de batı merkezci veya Arap milliyetçisi gözünden anlatılmasını istememiştir. O bu konuların da belgelere dayalı, tarafsız, en önemlisi dinsel değil bilimsel, dolayısıyla gerçeği ortaya çıkaracak biçimde yazılmasını istemiştir. Ancak yeni Türkiye'de liselerde okutulacak yeni tarih kitapları için İslam tarihi ve Türklerin İslam'daki yeri konularını yazan cami eser mezunu Zakir Kadir'in Arap milliyetçiliğine ve bilimsel olmayan dinsel bilgilere ve yorumlara yer vermesi Atatürk'ü çileden çıkarmıştır. Atatürk öfkelenmiştir. Bilimle uğraşanların aklı ve bilimi göz ardı etmelerindendir öfkesi. Bu nedenle mektubunda adeta bir tarih profesörü gibi tarih biliminden söz etmiştir. Belgelere dayanmayan, gerçekçi olamayan tarih yazımını paçavra olarak adlandırmıştır. Atatürk'ün söz konusu mektubundaki şu bilimsel çıkarımları, Türk tarihçilerin kulağına küpe olması gereken türden temel ilkelerdir. Uydurma bir eser vermektense hiç eser vermemek, beceriksizliğini ifade etmek daha iyidir. İlim alanına şüpheli olmak gerekir. Gerçeği arayıp bulduktan sonra açıklamalıdır. Tarih yazarken kendi seçeceğiniz belgelere dayanınız. Belgeleri incelerken kendi kararınıza ve milli süzgecinize güveniniz. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmalıdır. O mektubun şifresi. Atatürk, cami eser kaçkını dediği Zakir Kadir'in İslam tarihi ve Türkler konusundaki yazdıklarına yönelik bilimsel öfkesini Türk Tarih Kurumu Başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu'na gönderdiği bu zehir zemberek mektupta şöyle ifade etmiştir. Son senelerde İstanbul'da yayınlanan gazetelerde roman diye okuduğumuz bazı tarih eserler vardır ki bunlar şüphesiz yüksek heyetinizin gözlerinden kaçmış değillerdir. Bu roman sayfaları bence gerçek tarih belgelerinin yorumudur. Bu roman sayfalarında görülen şeyler yaklaşık şöyle açıklanabilir. Arabistan Yarımadası'nın kumsal çöllerinden safsatasını esat tutmuş olan Araplar, uygar dünyada bilhassa Türk zengin uygar bölgelerinde bu ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilkeye dayanarak yapmadıkları tahrifat kalmamıştır. Bu zihniyetle hareket edenler, İslam'dan önce evrensel Türk uygarlığının bütün belgelerini imha etmekte engel görmediler. Yazacağımız İslam tarihinin de bu doğrultuda toplayabileceğiniz belgelere dayanarak açıklanmasını önemli görürüm. Atatürk'ün sansürlenen mektubunda en çok tartışılan Arabistan Yarımadası'nın kumsal çöllerinden safsatasını esas tutmuş olan Araplar cümlesidir. Sırayla gidelim. 1. Atatürk'ün parantez içinde kullandığı İkra Bismi Rabbi safsatası ifadesi Kur'an'daki Alak suresinin 1. ayetinde geçmektedir. Surede İkra Bismi Rabbi Kellezi Halak Halaka denilmektedir. Burada İkra oku, Bismi ismiyle adıyla, Rabbi ke Rabbin anlamlarındadır. Dolayısıyla İkra Bismi Rabbi, Rabbinin ismiyle adıyla oku demektir. Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözcüğüne göre safsata ise boş, temelsiz, asılsız söz anlamındadır. 2. Atatürk'ün bu ifadesi kendi anlatımıyla gerçek tarih belgelerinin yorumu olan bazı tarihi romanlarında yaptığı bir çıkarımdır. Nitekim Atatürk bu roman sayfalarında görülen şeyler yaklaşık şöyle açıklanabilir dedikten sonra parantez içinde İkra Bismi Rabbi safsatası ifadesini o sözünü ettiği romanlardan alıntılamıştır ve çıkarım yapmıştır. 3. İkra Bismi Rabbi ilkesini safsata ve ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilke diye adlandıran Atatürk, Arapların bu ilkeye dayanarak uygar dünyada özellikle Türklerin zengin ve uygar bölgelerinde tahribat yaptıklarını belirtmiştir. Devamında da bu zihniyetle hareket edenler, İslam'dan önce evrensel Türk uygarlığının bütün belgelerini imha etmekte engel görmediler demiştir. Burada yanıtlanması gereken önemli birkaç soru vardır. Öncelikle Rabbinin adıyla oku ilkesi nasıl ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olabilir? Ve nasıl olur da ilk emri oku olan bir dinin mensupları, Araplar uygar dünyada bilhassa Türk zengin uygar bölgelerinde bu ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilkeye dayanarak tahrifat yapıp İslam'dan önceki Türk uygarlığının bütün belgelerini yok edebilirler. Ancak tarihi belgeler gerçekten de Atatürk'ü doğrulamaktadır. Müslüman Araplar Hazreti Osman döneminden itibaren henüz Müslüman olmayan Türklere saldırmışlar. Özellikle Emeviler Türkleri kılıçtan geçirmişler, katletmişler, Türklerin mallarını yağmalamışlar, Türk kadınlarını, kızlarını cariye olarak almışlar, köle pazarlarında satmışlar. Emevilerde Muaviye, Yezid, Kuteybe bin Müslim, Zalim bin Haccac gibi Arap halifeler, idareciler ve komutanlar Türklere kan kusturmuştur. Örneğin Emevi halifesi Abdülmelik Horasan valiliğine haccacı getirmiştir. Haccac da Kuteybe bin Müslim'i Türklere saldırtmıştır. Kuteybe Türklerin ticaret merkezlerinden Beykent'e yürümüştür. 2 aylık bir kuşatmadan sonra Araplar barış yaparak kente girmiştir. Ancak bu kentin zenginliğini görünce yağmaya başlamışlardır. Birkaç günlük yağmadan sonra bu güzel Türk kentini yakıp yıkmışlardır. Doçent Doktor Bahriye Üçok'un anlatımıyla şehirde eli silah tutan ne kadar Türk varsa hepsini öldürdüler. Kadın ve çocukları esir edip Horasan'a gönderdiler. Kuteybe Beykent'teki işgal, katliam ve yağmadan sonra Türklerin en bayındır kentlerinden Talkan'a saldırmıştır. Yine Bahriye Üçok'un anlatımıyla halk katledildi. Bu işten yorulanlar Türkleri sırayla ağaçlara astılar. Talkan yolunun 6 kilometrelik bir kısmı böyle asılmış insanlarla çevrildi. Kuteybe 12 yıl zengin ve mamur Türk şehirlerini yıkmakla uğraştı. İşitilmedik vahşetler işledi. Geçtiği yerlerde yanık kokusundan başka hiçbir şey bırakmadı. Ama yine de kesin bir sonuç alamadı. O kadar ki Semerkant Türkleri Kuteybe'ye vergi vermeyi kabul eden hanları Tarhun'u tahttan indirdiler. Müslüman Araplar Harezm bölgesinde de benzer insanlık dışı olaylar gerçekleştirmiştir. Kuteybe zengin ve bakımlı Harezm kentlerini yağmalamıştır. Kuteybe kardeşi Abdurrahman'ın esir ettiği 4000 Türk gencini öldürtmüştür. Uzatmayalım. Müslüman Araplar sadece Talkan ve Curcan katliamlarında on binlerce Türk'ü katletmiştir. Gerçek şu ki Atatürk'ün dediği gibi Müslüman Araplar İslamiyet'i yayarken o zamanın uygar dünyasını tahrip etmişler, özellikle Türklere büyük zararlar vermişlerdir. Görülen o ki ilk emri Rabbinin adıyla oku olan bir dine, İslam'a inanan Müslüman Arapların özellikle Türklere yönelik saldırıları, düşmanlıkları Atatürk'ün İkra Bismi Rabbi safsatası ifadesini kullanmasında etkili olmuştur. Çünkü Rabbinin adıyla oku ilkesiyle hareket eden Emevi Arapları en azından belli bir süre maalesef okumaya, eğitime, kültüre, sanata, barışa ve uygarlığa değil, tam tersine tahribata, yıkıma, yağmaya, savaşa ve uygarlık düşmanlığına yönelmişlerdir. Arapların Rabbinin adıyla oku ilkesinden anladıkları, herkesi bir şekilde, örneğin Türkleri kılıç zoruyla, Müslüman yapıp Rabbin adıyla okumalarını, yani Rabbin, Allah'ın adını anmalarını sağlamaktır. Atatürk bunu bir başka yazısında Allah kelimesinin yükseltilmesi olarak adlandırmış ve eleştirmiştir. Kısacası Arap Emevi halifeleri, idarecileri, komutanları yıkımlarına, katliamlarına, yağmalarına Kur'an'ın Rabbinin adıyla oku ilkesiyle Allah'ın adını yükseltme iddiasıyla İslamiyet'i yayma, yüce amacıyla meşruiyet kazandırmışlardır. İşte Atatürk biz Allah'ın adını yükseltiyoruz diye kendinden geçip Türklere her türlü çirkefliği yapanlara öfkelenmiştir. Atatürk söz konusu mektubunda İslam tarihi ve Türkler konusuna öfkeli ama bilimsel bir şekilde yaklaşmıştır. Öfkesi Zakir Kadiri gibi Arapçılık ve dincilik adına bilimi hiçe sayanlaradır. Cami Eser Kaçkını Zakir Kadiri'nin Arap milliyetçisi ve bilim dışı yaklaşımına karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk soğuk bilimsel gerçeklerin altını çizmiştir. Atatürk'ün sansürlenen mektubundan okumaya devam edelim. Halife Ömer'in yürüyerek Arap ırkından başka yüksek ırklardan oluşan ordunun yüksek ve muhteşem huzurunda o ordunun kumandanlarına karşı yerden taş alarak atmak suretiyle gösterdiği çıplak ve çıfıt Araplık malumunuzdur. Bunu artık Türk çocuklarına bir erdem gibi oturtmakta ısrar gösteren notları göz önüne almalısınız. Bir hırka ve bir hurma hikayesi artık bir insanlık erdemi olarak gösterilmek felsefesi esas tutularak tarih yazılmamalıdır. Bunun gibi Arap ordularının birçok esirlerinden bir köle sınıfı vücuda getirdiğinden bahsedilirken, bu kölelerin Türk çocukları olduğu dile getirilerek hangi taraf için ne anlamda bir övünme nedeni arandığı araştırılıp incelenmeden Türk tarihi içine konulmamalıdır. Türkler, Arap İmparatorluğu ünvanını taşıyan bütün memleketlerde birinci derecede güç ve hakimiyet sahibi olmuşlardır. En nihayet Muhammed'in halifesi ünvanını taşımak maskaralığında bulunanları emir ve iradelerine boyun eğdirmişlerdir. Atatürk'ün mektubunda yer alan İslam tarihi ve Türkler konusundaki bu cümleleri de ilk bakışta birilerine dinsizlik veya din düşmanlığı gibi gelebilir. Ancak biraz durup düşününce Atatürk'ün bu sözleriyle yine öfkeli ama bilimsel bir dille çıplak tarihsel gerçekleri ifade ettiği görülecektir. Ayrım sonu. Sayfa 75.